Dünden Yarına Türkiye.
Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz sayın dinleyiciler. Bu programda Türkiye'nin demokrasi tarihini bu sefer Alevi meselesi üzerinden ele alacağız. Alevi talepleri etrafında konuşacağız. Geçen hafta bir giriş yapmıştık. Konuğumuz Arda Akçiçek. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Bendeniz Murat Yılmaz. 20-25 dakika kadar sizlerle beraber olacağız. Arda Bey, geçen hafta meselenin tarihini konuştuk. Bu hafta da biraz daha aktüel olarak konuşalım. Çünkü biliyoruz ki bir yandan işte hani hükümetin yürüttüğü geçtiğimiz dönemde 2008'di galiba.
Evet.
Alevi çalıştaylarıyla ortaya çıkan bir tablo var. Diğer taraftan da şimdi yeniden bu 1 Kasım seçimlerinden önce AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer aldığı kadarıyla bir yeniden bu meselenin ele alınacağı bir dönem başlıyor ve bunun çalışmaları aslında başladı. Hükümet bu konuda hazırlıklar yapıyor, görüşmeler yapıyor. Alevi kanaat önderleri, Alevi temsilciler, Alevi derneklerinin ya da Alevi kanaat önderlerinin, Alevi inanç önderlerinin katıldığı bir takım çalışmalar söz konusu. Aynı zamanda işte Sayın Başbakan veya danışmanları bu kesimlerle toplantılar yapıyor. Ama mesele bundan da ibaret değil. Sivil toplum da artık bu meselede bir rol üstleniyor. Bu konuda birçok hani sivil toplum kuruluşunun toplantı yaptığını, bu meseleyi ele aldığını, tartıştığını görüyoruz. Bu çerçevede hani neler talep ediliyor? Bunlara biraz bakalım. İşte biz mesela stratejik düşünce enstitüsünde böyle çalıştaylar yapmıştık. Hem Ankara'da hem de muhtelif vilayetlerde. Liberal düşünce topluluğunun yaptığını biliyoruz. Daha başka birçok kuruluş, yani Alevi kuruluşlarının yaptığını biliyoruz.
Evet.
Buna mümasil çalışmalar. Evet, nasıl hani tasnif edebiliriz talepleri?
Şimdi Alevilerin temel sorun ve talep alanları aslında gelinen süreçte belirli alanlarda oldukça belirginleşmiş durumda. Yani çok hani bir alanda toplanabilecek sorunları var ve bunlara ilişkin aslında genel talepleri mevcut. Belki önceliğinde şunu söylemek gerekiyor. 2008-2009'la başlayan o çalıştaylar süreci hem aslında Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından hem de aslında Alevilerin sorun ve taleplerinin ortaya çıkması, belirginleşmesi ve konuşulması adına çok önemli süreçlerdi. Bu süreçlere sizin de bahsettiğiniz gibi çeşitli sivil toplum örgütleri de canı gönülden katkılarda bulundu. İşte Stratejik Düşünce Enstitüsü gibi, Liberal Düşünce Topluluğu gibi daha önce bu konuları aslında kendine dert edinmiş ve bu konularda çalışma yürüten kuruluşlardı. Ve aslında bu süreç çalıştaylar sürecinden sonra daha da hızlandı. Çünkü Aleviler o süreçte birbirleriyle karşılaştılar. Aleviler başka topluluklarla karşılaştılar. Siyasetle, bürokrasiyle karşılaştılar. Ve ciddi bir hani sorun ve taleplerinin ciddiye alındığı, gerçekten dinlenildiği bir süreç başlamıştı. Bununla beraber temel olarak işte tartışmalar sürdü, konuşmalar sürdü ve gelinen aşamada Alevilerle konuştuğunuzda ben birçok çalıştaya ve onlarla birlikte birçok toplantıya katıldım. Konuştuğunuzda temel olarak dört alanda.
Dört alana geçmeden hani şunu da söylemek lazım. Bu çalıştaylar, işte sivil toplum kuruluşları ve tabii Alevi derneklerinin, Alevi geleneksel kurumlarının çabalarıyla bunlar medyaya da aksetti. Hem
evet,
yazılı görsel medyaya hem de genel ulusal medyaya, görüntülü medyaya
evet,
aksetti. Ve radyolara aksetti. Bu çok önemli. Böylece bu tür tartışmalar toplumsallaştı.
Evet.
Ve hani toplumda bu konularda ilgisiz, bilgisiz kişiler de artık meselenin her yönünden haberdar olmaya başladılar. Bu bir yandan da hani bu meselenin toplumsal ihtilaf boyutunu yumuşattı. Yani karşılıklı ön yargıları azaltmaya başladı. Diğer taraftan da var olan ön yargılar hemen bu iletişimin getirdiği imkanlarla hemen teşhir edilmeye ve teşhir edilmeyle beraber kamuoyunda eleştirilmeye başlandı. Bu da hani o ön yargıların kırılmasına ve ön yargıların kendini beslemesine engel bir zemin oluşturmaya başladı. Bu da aslında önemli bir süreç. Burada tabii tekrardan söylemek lazım. Hani Alevi kurumlarının dernek, geleneksel kurumlar ve aynı zamanda hani bu radyo, televizyon gibi kurumların ve giderek artan bahsettiğimiz o tarih araştırmalarının derleyip toparlamalarında olumlu manada etkisi oldu. Evet, şimdi gelelim bu dört ana başlıkta belki toplanabilecek taleplere. Tabii ki bunu da şunu söylemek lazım. Ya yani bunlar hani nihayetinde eksik kalabilir, evet. Ama önemli olan hani biz şimdi ana hatlarıyla bir tasnif yapıyoruz. Evet. Yoksa başka talepler de olabilir. Zaten bu ucu açık bir hani hem tartışma hem de talepleri kimse hani şu olsun bu olmasın diyemez. İsteyen istediği şekilde onları dile getirmekte serbest zaten.
Evet, evet. Yani bu söyleyeceklerimiz, bunlar zaten genel alanlar. Meselenin detaylarında çok farklı şeyler de çıkabilir. Çok farklı talepler de ortaya çıkabilir ama genel alanlar bunlar. Belki yine hocam oraya geçmeden şunu söylemekte fayda var. Mesela bu diyalog süreci, bu toplantılar süreci başladığında hani ilk beklenti, ilk eğilim hemen bir an evvel bunlar halledilsin, çözülsün vesaire yönündeydi. Özellikle Alevi kamuoyu kesimi tarafından. Ama bunun böyle olmayacağı daha sonradan ortaya çıktı, anlaşıldı ve şu görüldü. Hani başlangıçta söylenenler, konuşulanlar ya da talep edilenler zaman içerisinde daha olgunlaştı, daha yapılabilir ya da daha öngörülebilir hale geldi. Görüldü ki aslında bu diyalog süreci, bu yüzleşme süreci, bu konuşma süreci aslında bir anlamda da çok hayırlı oldu.
Tabii ama acele edilmesi de anlaşılabilir çünkü hani uzun bir tarihi var ve hala hazırda aciliyet kesmeden işte bir takım ihtiyaçlar ve tanınma arzusu var. Bundan kaynaklanan da hani bu iş gecikmesin artık eleştirilerinin de anlamlı bir tarafı var. Ama diğer taraftan da her talebin tabii konuşuldukça, tartışıldıkça daha olgun hale geldiğini söyleyebiliriz. Ama artık hani olgunluğun sonunda da bunun bir adının konulması, bir çözüme bağlanması giderek artan bir talebe dönüşmüş durumda. Evet, gelelim o dört başlığa.
Bunların ilki ve en önemlisi belki Aleviler açısından cemevlerinin statüsü. Cemevlerine bir hani statü kazandırılması Alevilerin genel talebi ve bu yönlü talepleri aslında devletin cemevlerini tanımlaması, cemevlerine bir tanım getirmesi değil. Aslında cemevlerinin fonksiyonu ve işlevinin devlet tarafından görünür olduğunun, devlet tarafından kabul edildiğinin, onaylandığının işareti olarak bir statünün tanımlanması. Bu doğrultuda bir talepleri mevcut. Ve bununla ilişkili olarak tabii işte Alevi inanç kurumlarının en önemlilerinden bir tanesi olan dedeliğin statüsünün tanımlanıyor olması.
Bence şöyle yapalım, hani bir dördünü önce bir sıralayalım, sonra alt başlıklar olarak bunları tek tek ele alırız.
İkinci olarak eğitime ilişkin talepleri var. Özellikle dini eğitim ve zorunlu din derslerine ilişkin talepleri
yani
mevcut.
Yani dini eğitim dediğimiz bu bir yandan hani dede, baba gibi isimlerin yetiştirilmesi de var. Evet. Diğer taraftan da hani daha geniş olarak Alevilerin dini bilgilerini alabileceği bir yol yöntem bulunması. Evet. Ve bir de belki o zorunlu din dersine yönelik eleştirilerden bahsedebiliriz.
Evet, bunlar var. Üçüncü olarak belki hani genelde kamuoyunda ayrımcılık olarak ifade edilen Alevilere yönelik kamusal ayrımcılığa yönelik şikayetler ve buna ilişkin talepler var. Bunu da hani eşit yurttaşlık ilkesine uygun talepler olarak ifade edebiliriz. Ve son olarak da çeşitli hassasiyetleri var. Alevilerin kendi sosyopsikolojik hafızalarından getirdikleri ve hani kendi inançları için önemli sayılabilecek çeşitli hassasiyet alanları var. Özel günlerinin örneğin tatil edilmesi vesaire tarzı alanlar.
Yani işte 10 Muharrem gibi mesela, evet, değil evet. mi? Evet. Bunları açacağız. Önce isterseniz bu cemevleri meselesine gelelim. Burada hani içerisinde ifade edilmişti, yani işte dedelik ve babalık bu cemevinin içerisindeki dini işlevler nasıl yerine getirilecek meselesi de dahil olmak üzere talepler var. Nedir bunlar?
Şimdi öncelikle tabii ki hukuki statü. Yani temel talep bu. Cemevlerine bir hukuki statünün tanınıyor olması Aleviler açısından. Cemevlerinin dediğim gibi işlevinin, fonksiyonunun ve durumunun onaylanması anlamına geliyor. Bu önemli. Bu anlamda bir hani yasa içerisinde bir cemevinin durumunun belirlenmesi önemli.
Buna... Şunu bir açalım mı? Mesela hani burada kamuoyuna akseden ve çok bilinen yönü işte cemevlerinin hani diğer ibadet yerleri gibi su ve elektrik paralarından giderlerinden muaf sayılması.
Evet, evet.
Buna ilişkin hani ilgili kanunlarda değişiklik yapılması. Bir de hani imar kanununda onlara da yer açılabilecek değişiklikler evet. yapılması. Şimdi hani aslında bunlar olmasa dahi cemevleri var olabiliyor. Cemevleri işlevlerini yerine getirebiliyor ama haklı olarak bu eşit yurttaşlık talebiyle de ilgili burada o muafiyetin kendilerine de tanınmasını istiyorlar.
Evet.
Ve aynı zamanda bir tanınma da istiyorlar.
Evet.
Yani bunun bu haliyle kabul edilmesini, tescil edilmesini istiyorlar. Burada bir taleplerde bir müşterekleşme var.
Evet, bu anlamda Alevi kamuoyunda da Alevi olmayan kamuoyunda da aslında hani bu anlamda bir sıkıntı yok. Bu mali kaynak aktarımı ya da işte çeşitli masraflarının karşılanıyor olması konusunda bir sıkıntı yok. Temel aslında bu konudaki temel sıkıntı alanı cemevlerinin tanımlanması ile ilgili sıkıntı alanı. Bu konuda da aslında hani sorunun tartışılması ve gelinen talep aşamasında genel anlamda şöyle bir talep de yok. Yani devlet cemevleri ibadethanedir desin diye bir talep yok. Özünde hani bizim cemevlerimiz mevcut, devlet de bunları görüyor olsun. Bunun haricindeki tanımlama zaten bize ait. Bunun tanımlanması, yani cemevinin ne olduğunun tanımlanmasını biz yapabiliriz, biz yapıyoruz zaten. Devletin de böyle bir tanım yapmasına ihtiyacımız yok tarzı bir talepleri mevcut. Makul olan bu aslında. Bu anlamda aslında temelde cemevlerine ilişkin durum bu. Tabii bununla ilgili olarak dedelerin, Alevi inanç önderleri dediğimiz dedelerin statüsü var. Bu statü konusu biraz daha karmaşık. Yani dedelerin statüsü biraz daha karmaşık cemevleri içerisinde. Bir kısım hani dedelere devlet tarafından statü tanınmasının bir kısım Alevi kamuoyunun genel anlamdaki bu yöndeki kanaati dedelere statü tanınmasının kabul edilemeyeceği yönünde. Ancak bir kısım da bunun olması gerektiğini söylüyor. Bu durum biraz karmaşık olmakla beraber sanırım zaman içerisinde daha netleşecek. Hem genel kamuoyunda hem de Alevilerin kendi arasında.
Evet. Dedelik bu Alevi hani dini hizmetlerini yürüten ve aslında hani Aleviliği taşıyan temel aktör, değil mi?
Evet.
Yani dedeler hani Ehl-i Beyt'e bağlanan bir silsileyi temsil ediyor. Bu bakımdan da özelliği olan, yani herhangi bir dini görevliden, başka dinlerdeki dini görevlilerden farklı bir misyonları, vasıfları var. Ama işte bunların zaman içerisinde halledilebilecek farklılaşmış, birbirinden farklı tezler var. Burada bunların nasıl tanınacağı, işte nasıl bazıları mesela kamu kaynaklarından faydalanmasını istiyor. Bazıları bunun uygun kaçmayacağını söylüyor. Bazıları bunun yol ve yönteminin işte mürşit ocakları marifetiyle oraya tanınacak kaynakların tahsisiyle bunların yapılması lazım geldiğini söylüyor. Çünkü bu Alevilerin neticede hani ana ocakları var, mürşit ocakları denilen, ona bağlı altta pir ocakları var. Bu silsileyle bir cem evlerinin ve işte dedelerin hani tanzim edilmesini isteyenler var. Daha başka türlü düşünenler de var. Bu hani önümüzdeki dönemin meselesi, ama bu hani problemin çözülmesini engelleyecek bir farklılaşma da değil.
Evet, öyle. Bir de zaten mevcutta halihazırda var olan cem evleri var. Bunların durumuna ilişkin bir kararın verilmesi gerekiyor. Öte yandan tabii...
Şimdi dernek statüsünde bunlar.
Evet, bunlar dernekler statüsü altında aslında fiili olarak işletilen yerler. Bunların durumu söz konusu. Ve tabii ki bunun içerisinde sizin de aslında bahsettiğiniz ileride cem evlerinin durumunun nasıl yapılacağı, yani idari yapılanmasının nasıl olacağı, nasıl bir form bulacağı noktasında. Bu da öyle görünüyor ki zaman içerisinde ortaya çıkacak. Yani bugün bir adım atılması ve bunun sonuçlarının görülmesi gerekiyor anladığım kadarıyla.
Evet, ikinci taleplerin öbeklendiği ikinci başlık. Eğitim meselesiydi. Bunu biraz açalım.
Evet, eğitim meselesi aslında belki bu talepler içerisinde en kolay halledebilecek meselelerden bir tanesi. Temelde yapısal birkaç değişiklik yapılmasıyla halledilebilecek bir mesele. Bunun ilk aşaması tabii ki Alevilerin din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine dair olan şikayeti. Özünde bu şikayet şey değil, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin kaldırılmasına ilişkin değil, içeriğine ilişkin, işlenme ya da uygulama yöntemine ilişkin. Bu anlamda Alevilerin temel talebi kendi inançlarının din kültürü ve ahlak bilgisi dersi içerisinde yeteri kadar yer bulması ve doğru anlatılıyor olması yönünde. Bu yönlü Alevilerin bu yönlü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne vesaire başvuruları da var. Bundan sonra yapılan düzenlemeler, değişiklikler de var ama gelinen durum içerisinde bu henüz tatmin edici bulunmuyor Alevi kamuoyunca.
Bu mesele önemli. Yani Aleviler bu mesele çözülmedikçe, geciktikçe hani hukuk yoluyla haklarını aradılar ve bu neticede işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Orada bir takım bu istikamette verilmiş kararlar da var. Meselenin bu yönüne de dikkat etmek gerekiyor. O kararlardan birisi de eğitimle ilgiliydi ama bir takım yani o din eğitimi kitaplarında değişiklikler yapılmış olmasına rağmen bunlar tatmin edici bulunmuyor. Evet. Dolayısıyla buradaki tartışma da devam ediyor. Bir de tabii şey var hani bu arada din eğitimi nasıl olacak? Hani hı hı. Onlar dışında özellikle hani dedelerin vesaire din adamlarının din eğitimi alabilmesi için mesela nasıl bir kurumlaşma yapılacak? Alevilere nasıl imkanlar tanınacak? Burada nasıl bir düzenleme yapılacak? Bu da önemli bir mesele. Yani hı. Böyle bir ihtiyaç da var.
Evet, evet.
Çünkü biraz önce geçen özellikle programda söylemiştik. Bu artık geleneksel kurumlar kendini yenileyemedikçe o ihtiyacı oluşacak yeni bir takım modern kurumların sayesinde telafi etmek gerekiyor. Burada da böyle bir ihtiyaç var ama bu ihtiyacın henüz karşılığı üretilmiş değil.
Evet, aslında bu mesele biraz da hakkaniyet meselesi ve aslında eşitlik meselesi. Hani hakkaniyet gereği bir inanç kendi kurumlarını gelecek nesillere aktarmayı istiyor. Aktarmayı talep ediyor ve bu anlamda bir destek istiyor. Çünkü bu kurumlardan, bu araçlardan mahrum. Bu bağlamda aslında bunun kararı... Bunu kamusal otorite mi yapacak? Yani işte devlet okulları aracılığıyla kamusal otorite Alevilik inancının aktarılması konusunda bir destek mi sağlayacak? Yoksa bu kurumsallaşmayı Alevilerin kendisine mi bırakacak? Bu kararın verilmesi gerekiyor. Eğer bu durum Alevilerin kendisine bırakılacaksa özellikle cem evlerinin kurumsallaşması ve belli bir yapıya kavuşturulmasının ardından belki bu durum cem evleri aracılığıyla halledilebilir. Yani cem evlerinin Alevi inancını aktarması yönünde bir yetkilendirme sağlanabilir.
Yani dini eğitim
evet.
Hem genel Alevi topluluğuna hem de Alevi din adamlarına cem evlerinde verilebilir. Evet, bu eğitim meselesi aşağı yukarı böyle. Bunun içerisinde de ayrı başlıklar, tartışma konuları var. Üçüncü sizin tasnifiniz. Dediğimiz gibi bu tasnifler sizin tasnifiniz ama bundan farklı
Evet.
talepler de var. Farklı tasnifler yapmak da mümkün. Başka zaman onları da inşallah başka isimlerle konuşuruz. Üçüncüsü ayrımcılık meselesiydi. Yani bu eşit yurttaşlığa bağlı olarak Alevilerin karşılaştığı ayrımcılık karşısında nasıl bir tavır takınılacak? Bu özellikle bazen kamuda işe girmede bir şikayet konusu oluyor.
Evet,
Yükselmede
evet,
bir konu
evet.
oluyor, değil mi?
Evet, en çok aslında bu konuda şikayet edilen mesele de burası. Özellikle kamusal otorite tarafından bu tarz bir ayrımcılığa maruz bırakılmak Aleviler açısından sorun olarak görülüyor. Bence Alevi meselesinin en büyük sorun ayaklarından bir tanesi de burası. Yani belki bu algının kırılması, yani bu konuda temel bir somut delilimiz, somut verilerimiz elde değil. Ama Aleviler yönünde böyle bir algı mevcut ve bu konuda şikayetleniyorlar. Bunu da dikkate almak gerekiyor. Bu algının kırılması için adımların atılması çok önemli. Bu algı kırılabilirse Alevi meselesinin ya da Alevilerin temel sorunlarından en büyüğü çözülmüş sayılacak neredeyse. Çünkü belki toplumsal ayrımcılık meselesinde çok fazla bir şey yapılamayabilir. Yine belirli adımlar atılabilir ama bu konu bugünden yarına halledilebilecek bir mesele olmayabilir. Ama kamusal durumuna ilişkin bu algının varlığının kırılması çok önemli. Özellikle hani devletle bütünleşmek isteyen, devletle belki barışmak isteyen diyebiliriz tabiri caizse bir kesimin bu anlamda kazandırılması çok önemli.
Tabii yani eşit vatandaşlık deyince kamu otoritesinden eşit bir muamele görmek
Evet.
ve bunun içerisinde işe alma, işte yükselme, terfi meselesi de var. Bu eşitliği hayatın her alanında kamu otoritesiyle karşılaştığında, kamu hizmetlerinde alırken de kamu hizmeti verecek bir hani memur olmak istediğinde de görmek istiyor haklı olarak
Evet.
bütün vatandaşlar, bunların içerisinde de Aleviler. Buradaki ayrımcılık fevkalade rahatsız edici oluyor. Yani toplumda herhangi birisinden karşılaştığınız kötü muameleden farklı olarak o kişi kamu otoritesini temsil ediyorsa bu gerçekten rahatsız ediyor ve zaten hani bu hani demokrasi bakımından çok ciddi bir sıkıntıya dönüşüyor. Çünkü demokrasinin özü kamu otoritesinin zaten hani hukukla sınırlandırılması. Burada problem yaşanırsa bu insanları kamu otoritesiyle arasındaki ilişkileri koparacak bir noktaya götürüyor. Ya da koparmasa bile aradaki mesafeyi açıyor. Bu mesafenin açılmaması eşit
Evet.
vatandaşlık prensibi etrafında hani rehabilite edilmesi şart. Son olarak da bir takım hassasiyetlerden bahsettik. İşte belki hani burada da herhalde yine eşit yurttaşlığın bir gereği, özel dini günlerde bir takım haklardan faydalanmak istiyorlar, değil
Evet,
mi? 10
çeşitli
Muharrem gibi.
sembolik meseleler bunlar aslında çok kamu politikası açısından çok önemi olmayan ama sembolik değeri büyük olan şeyler. Mesela bu 10 Muharrem gününün Aleviler için resmi tatil ilan edilmesi ve bunun gibi çeşitli durumlar, çeşitli sembolik adımlar.
Bu jestler de önemli tabii. Özellikle biraz hani ilk programda söylemiştik. Tarihten gelen problemler olunca ve karşılıklı ön yargılar olunca ve kamu otoritesinin de bahsettiğimiz türden hani ayrımcılık şikayetleri söz konusu olunca bir takım jestlerle buradaki problemin aşılmasına yönelik iyi niyetlerin sergilenmesi lazım. Bununla ilişkin kimi örnekler de var aslında. Hani artık 10 Muharrem'de beraber hani bu orucu tutmak, iftar açmak gibi şeyler yapılıyor.
Evet.
Belki hani medya bunun içine TRT'de var. Bu istikamette özel yayınlar yapıyor. Bu jestlerin devam etmesi gerekiyor. Biz de burada programımızı tamamlıyoruz ve seyircilerimize iyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar.
Dünden yarına Türkiye.